Ayrım 9.
Sayfa 72. 3 Ağustos. Küçük meleğim Varvara Alekseyevna, size içimde bazı yeni umutlar doğduğunu müjdelemek için acele yazıyorum. Bana borca girmememi söylüyorsunuz yavrucuğum. Mümkün mü meleğim? Kötü durumdayım. Sonra bakarsın size de bir şey olur. Zayıfsınız çünkü. Neden mutlaka borçlanmam gerektiğini anlatmak için söylüyorum bunu. Söz sırasında şunu da ekleyeyim Varvara Alekseyevna. Ben dairede Emelyan İvanoviç'le yan yana oturuyorum. Ama bu sizin bildiğiniz Emelyan değil. Benim gibi 6. derecede bir memur. Aşağı yukarı ikimiz de büronun demirbaşıyız. Çok iyi yürekli, babacan, çıkarcı olmayan bir adamcağız. Yalnız hiç konuşkan değil ve yabani bir hali var. Bununla birlikte elinden iş geliyor, çok güzel bir kalemi, İngiliz tipinde bir yazısı var. Doğrusunu söylemek gerekirse yazısı benimkinden aşağı değil. Çok saygıdeğer bir kişi. Şimdiye kadar fazla bir yakınlığımız yoktu. Adet yerini bulsun diye gelip giderken merhabalaşırdık. Bazen bana çakı gerekirse, Emelyan İvanoviç lütfen çakınızı verir misiniz diye isterdim. Günlük hayatta geçen basit birkaç cümle o kadar. Bugün bana niye düşünüyorsunuz Makar Alekseyeviç diye sordu. Baktım adam iyilikle konuşuyor. Böyle böyle oldu Emelyan İvanoviç diye içimi döktüm. Doğal olarak hepsini söylemedim. Allah göstermesin, olanların hepsini dünyada söylemem. Ama bazılarını darda olduğumu filan anlattım. Canım bari bir yerden borç alsaydınız dedi. Örneğin Pyotr Pietrovich faizle veriyor, ben almıştım. Sonra aldığı faiz de insaflı. Heyecandan yüreğim hop etti. Allah şu Pyotr Pietrovich'in kalbine merhamet versin, adam beni boş çevirmesin diye düşündüm. Sonra hemen hesaplamaya koyuldum. Ev sahibimin borcunu ödeyecek, size yardım edecektim. Üstümdekileri iyice tamir ettirecektim. Ayıp oluyor artık, utancımdan yerin dibine geçiyorum. Zevzeklerin alayları da caba. Allah kusurlarını affetsin. Bazen bizim ekselansın masamızın önünden geçtiği oluyor. Bana bakıp da kılığımın kepazeliğini fark edecek diye ödüm kopuyor. Oysa o temizliğe, düzene son derece önem verir. Belki görüp de ses çıkarmazlar ama ben utancımdan ölürüm. Bunun için sıkılganlığı torbaya sokup Pyotr Pietrovich'in yanına gittim. Hem umutlu hem de beklemenin verdiği üzüntü içinde yarı diri yarı ölü bir haldeydim. Ne dersiniz Varenka, her şey öyle anlamsız bitti ki. Kendisi bir işle ilgileniyordu. Fedosey Ivanoviç'le konuşuyordu. Yaklaşıp yandan sokuldum. Pyotr Pietrovich, Pyotr Pietrovich dedim. Kolundan çektim. Başını çevirip baktı. Durum şöyle şöyle diye devam ettim. 30 ruble kadar verin. İlkin anlamadı. Sonra ben hepsini iyice anlatınca güldü, cevap vermedi. Söylediklerimi tekrar ettim. Rehin verecek eşyanız var mı? Konuşurken yüzüme bakmıyor, burnunu kağıda sokmuş, boyuna yazı yazıyordu. Biraz afalladım. Hayır Pyotr Pietrovich dedim, rehinim yok. Aylığı alınca borcumu %100 öderim. İlk iş olarak bunu yaparım. O sırada onu birisi çağırdı. Bekledim. Dönünce kalemini yontmaya başladı. Beni hiç görmüyor gibiydi. Ne olur Pyotr Pietrovich, şu iyiliği yapıverin diye devam ettim. Beni duymuyordu. Durdum durdum. Son bir kez deneyeyim diyerek kolundan çektim. Tek bir söz söylese ne olurdu? Kalemini yontup yazmaya koyuldu. Tabii çekildim, yerime gittim. Bunlar belki değersiz kimseler ama anacığım, hepsinin burnu kaftağında. Yanaşmak mümkün değil Varenka. Zaten olanı bunun için anlattım. Emelyan İvanoviç de güldü, başını salladı. Ama neme gerek, hiç olmazsa umut verdi, eksik olmasın. Saygıdeğer bir adam Emelyan İvanoviç. Beni bir kişiye önermeye söz verdi. Adam Viborgskaya'da oturuyormuş. O da faizle para veriyor. 14. sınıf memurmuş. Emelyan İvanoviç vereceğine pek güveniyor. Yarın gideyim meleğim, ne dersiniz? Bir de alamazsam felaket. Ev sahibem neredeyse odadan kovacak. Artık yemek vermek istemiyor. Ayakkabım da iyice partallaştı anacığım. Düğmelerim kopuk. Daha çok eksiklerim de var. Ya amirlerimizden biri bu rezaleti fark ederse? Felaket var Enka. Vallahi felaket. Makar Devuşkin. 4 Ağustos. Aziz Makar Alekseyeviç. Kuzum Makar Alekseyeviç, Allah aşkınıza mümkün olduğu kadar kısa zamanda bir yerden ödünç para bulun. Bulunduğunuz durumda sizden para istemeyi aklımdan bile geçirmezdim. Ama ne halde olduğumu bilseniz. Artık bu evde kalmamıza olanak yok. Başıma öyle kötü şeyler geldi ki. Ne kadar heyecanlı ve üzgün olduğumu bilemezsiniz. Düşünün, bu sabah bize hiç tanımadığımız, göğsü nişanlarla dolu, iyice yaşlı bir adam geldi. Bizde ne aradığını anlayamadım, şaşırdım doğal olarak. Fedora o aralık çarşıya çıkmıştı. Adam nasıl yaşadığımı, neyle ilgilendiğimi sormaya başladı. Benden cevap alamayınca, sizin o subayın amcası olduğunu söyledi. Sözüm ona yeğenine kötü hareketleri ve bizi bütün eve karşı rezil ettiği için kızıyormuş. Yeğeninin toy hoppa bir çocuk olduğunu, beni seve seve koruyacağını söyledi. Gençlerin sözlerine kulak asmamamı salık verdi. Bana babaca şefkat duyduğunu, her türlü yardıma hazır olduğunu ekledi. Onu dinlerken renkten renge giriyor, ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Yine de teşekkür etmekte acele etmiyordum. Yaşlı adam beni zorla ellerimden tuttu, yanağımı okşadı. Çok güzel olduğumu, yanaklarımdaki gamzelerin çok hoşuna gittiğini söyledi. Daha neler söyledi. Sonunda yaşlılığını bahane ederek beni öpmek istedi. Öyle iğrenç bir hal vardı ki. Tam o sırada Fedora girdi. Adam biraz bozuldu. Tekrar uslu, ağırbaşlı bir kız olduğum için bana karşı duyduğu saygıdan dem vurmaya başladı. Onu yabancı tutmamamı rica etti. Sonra Fedora'yı çağırıp garip bir bahaneyle bir miktar para vermek istedi. Fedora almadı tabii. Çıkmaya hazırlanırken verdiği bütün sözleri tekrarladı. Bir daha geleceğini ve o zaman bana küpeler getireceğini söyledi. Epey bozulmuş görünüyordu. Evimizi değiştirmemizi önerdi. Bildiği çok güzel bir ev varmış. Hem oraya para da vermeyecekmişim. Namuslu, aklı başında bir kız olduğum için hoşuna gittiğimi, ahlaksız gençlerden kaçmam gerektiğini tekrarladı. Sonunda Anna Fedorovna'yı tanıdığını da açıkladı. Anna Fedorovna gelip beni göreceğini söylemesini rica etmiş ona. O anda her şeyi anladım. Ne hale geldiğimi anlatamam. Hayatta ilk olarak böyle bir duruma düşüyordum. Müthiş kızdım, adamı tersledim. Fedora da bana katıldı, yaşlı adamı kapı dışarı ettik. Bunun Anna Fedorovna'nın işi olduğuna karar verdik. Yoksa adam bizi nereden bilecekti? Size başvurmak zorunda kaldım. Bana yardım edin Makar Alekseyeviç, ne olur. Beni bu halde bırakmayın Allah aşkınıza. Bir yerden para bulun, çünkü taşınacak paramız bile yok. Bu evde kalamayız artık. Fedora da böyle diyor. En aşağı 25 rubleye gereksinimimiz var. Bu parayı size geri veririm. Çalışıp kazanırım. Fedora bugünlerde bana yeni işler bulacak. Faizin yüksekliğinden çekinmeyin, kabul edin. Size hepsini öderim. Yalnız Allah rızası için beni yardımsız bırakmayın. Bugünkü güç durumunuzda sizi rahatsız etmek istemezdim ama biricik umudum sizsiniz. Allah'a ısmarladık Makar Alekseyeviç. Beni aklınızdan çıkarmayın. Tanrı başarılar ihsan etsin. V.D. 4 Ağustos. Yavrum Varvara Alekseyevna. Bütün bu umulmadık darbeler beni de sarsıyor. Bu korkunç felaketler maneviyatımı mahvediyor. Şu çanak yalayıcı mendebur moruk topluluğu, yalnız siz meleğimi ölüm döşeğine yatırmak istemiyor, beni de mahfa sürüklüyor. Bunu başardılar da. Yemin ederim ki bu adamlar mahvedecek beni. Sizi yardımsız bırakmaktansa ölümü tercih ederim. Evet, bunu başaramazsam ölürüm Varenka, hiç ötesi yok. Bir yandan da yardım edince sizi kaybedeceğimi düşünüyorum. Yırtıcı gece kuşlarının saldırısından kaçan bir kuşçuk gibi yuvanızı terk edeceksiniz. Bu bana acı veriyor Varenka. Ne biçim iş bu? Eziyet çekmeniz, azap içinde yaşamanız yetmiyormuş gibi beni rahatsız etmekten söz açıyorsunuz. Borcunuzu ödemek için çalışmaktan dem vuruyorsunuz. Demek bana zamanında para yetiştirmek için hiç de sağlam olmayan sağlığınıza kıyacaksınız. Bunlar söylenecek sözler mi Varenka? Siz kendinizi düşünün bir kere. Dikiş dikmenize gerek var mı? Zavallı başınızı kahır ve sıkıntıyla yormanız, güzel gözlerinizi, sağlığınızı harap etmeniz neden gereksin? Ah Varenka, Varenka! Görüyorsunuz canım, ben hiçbir işe yaramayan bir adamım. Bunu kendim de biliyorum. Ama yarayacak bir hale geleceğim, bütün engelleri yeneceğim. Ben de dışarıdan iş alırım. Bazı yazarlara başvurup yazılarını kopya ederim. Kendim gidip öneririm çünkü biliyorum anacığım, onlar da iyi yazıcılar arıyorlar. Aradıklarını çok iyi biliyorum. Yalnız kendinizi yıpratmanıza dünyada göz yumamam. Ölürüm de yine ödünç para bulurum meleğim. Yüksek faizden korkmamamı yazıyorsunuz yavrum. Korkmayacağım. Artık hiçbir şeyden korkmayacağım. 40 kağıt ruble istesem çok mu acaba Varenka? Bana bir söylemeyle 40 ruble verirler mi dersiniz? Yani şöyle ilk bakışta güven uyandıracak bir insan mıyım demek istiyorum. Yüzümü ilk olarak gören birisi hakkımda olumlu bir fikir taşır mı? Beni gözünüzün önüne getirin. Etkileyen bir halim var mı dersiniz? Biliyor musunuz bayağı korkuyorum, hasta gibiyim. 40 rubleden 25'ini size ayırıyorum Varenka. 2 rublesini ev sahibime verir, kalanla da kendi masraflarımı görürüm. Aslında kadına daha fazla vermem gerekirdi, hatta şarttı. Ama bir de benim eksiklerimi düşünecek olursanız anacığım, görürsünüz ki ona bundan fazlasını vermek elimde değil. Şu halde bunun üzerinde durmak bile boş. 1 gümüş rubleye 1 çift ayakkabı alırım. Şu eskilerin beni yarın daireye götüreceği kuşkulu. Boyun atkısı da almak gerek, benimki yıllandı artık. Artık siz eski bir göğüslüğünüzden bana yalnız atkı değil bir yakalık da çıkarmayı vaat ettiğinize göre atkı almaktan vazgeçiyorum. Şu halde ayakkabıyla atkı işi tamam, sıra geldi düğmelere. Kopuk düğmelerle gezemeyeceğimi takdir edersiniz yavrum. Ceketimdekilerin yarısı dökülmüş. Ekselansın bu halimin farkına varıp bir söz söylemesi düşüncesi bile beni titretiyor. Ama nasıl olsa söyleyeceklerini duyamayacağım. Çünkü böyle bir şey olursa o anda ölürüm. Şimdi bütün bu gerekli eşya alındıktan sonra kala kala 3 kağıt rublemiz kalıyor. Bu geçinme ve yarım librelik tütüne ayrılıyor. Ben tütünsüz yapamam meleğim. Oysa 9. gündür pipomu ağzıma almadım. Doğrusu tütünü size söylemeden alacaktım ama içim götürmedi. Siz bütün o felaketler arasında kendinizi her şeyden yoksun ederek yaşarken ben burada zevk süreceğim. Dobra dobra söyleyeyim Varenka, öyle bir yokluk içindeyim ki bu kadarı hiç başıma gelmemişti. Ev sahibem beni küçümsüyor, kimse saymıyor, bir yığın ihtiyaç, borç. Bürodaki memur arkadaşlarımdan eskiden de itibar görmezdim ama şimdi büsbütün saymıyorlar. Durumumu bütün çabamla herkesten saklıyorum. Kendim de olabildiğince göze çarpmamaya çalışıyorum. Dairede odama yan yan kimseye görünmeden giriyorum. Yalnız size bunları anlatacak kadar manevi gücüm var. Ya para vermezlerse? Yok, bunu düşünüp de daha gitmeden moralimi bozmamalıyım. Bunu sizi uyarmak için yazıyorum. Siz de aynı şekilde hareket edip boş kuşkulara kapılmayın. Aman Allah'ım, ya korktuğumuz başımıza gelirse ne yaparsınız siz? Artık o zaman bu evden çıkamazsınız. Ben de sizin yanınızdan bir adım öteye gidemem. Yok yok, bu olursa eve hiç dönmem. Yok olurum, mahvolurum. Sözü pek uzattım, oysa daha tıraş olmam gerek. Tıraş olunca insan daha derli toplu görünüyor. Derli toplu olmak her zaman başarı sağlar. İnşallah öyle olur. Dua edip yola düzüleceğim. M. Devuşkin. 5 Ağustos. Pek aziz Makar Alekseyeviç, bari siz umutsuzluğa kapılmasaydınız. Keder zaten başımızdan eksik olmuyor. Size 30 gümüş kopek yolluyorum. Daha fazlasını göndermek elimde değil. Hiç olmazsa yarına kadar bununla idare edin. En zorunlu gereksinimlerinizi sağlayın. Bizde hemen hemen hiçbir şey kalmadı. Yarın ne olacağımızı bilemiyorum. Çok acı Makar Alekseyeviç. Ama yine de üzülmeyin. Başaramadıysak ne yapalım? Fedora bunun pek önemli olmadığını, bir süre daha bu evde kalabileceğimizi söylüyor. Evi değiştirmekle fazla bir şey kazanmayacaktık. Ötekiler istedikten sonra bizi nerede olsa bulurlar. Ama yine de iyi değil şimdi burada kalmak. Canım bu kadar sıkkın olmasaydı size hepsini yazardım. Ne tuhaf yaratılışınız var Makar Alekseyeviç. En küçük şeyden son derece etkileniyorsunuz. Bunun için hiçbir zaman yüzünüz gülmeyecek. Bütün mektuplarınızı büyük bir dikkatle okuyor, her mektubunuzda kendinizden çok benim için üzülüp tasalandığınızı görüyorum. Herkes sizin çok iyi kalpli olduğunuzu söyleyecektir. Ama ben bunu gereğinden fazla buluyorum. Size dostça bir hatırlatmada bulunayım Makar Alekseyeviç. Bana bütün yaptıklarınız için sağ olun, var olun, iyiliklerinizin bilincindeyim. Ama neden olduğum üzüntülerinizden sonra da sizin hala benim sevinçlerimle, kederlerimle ilgilendiğinizi, benim kalbimle yaşamaya devam ettiğinizi görüyorum. Bu yüzden nasıl üzüntü çektiğimi aklınıza bile getiremezsiniz. Başkalarıyla bu kadar derinden ilgilenmek, herkese bu derece acımak, dünyanın en bahtsız adamı olmak için yeter. Bugün büro dönüşü bize geldiğiniz zaman halinizden korktum. Renginiz uçmuş, öyle korkunç, şaşkın bir haliniz vardı ki. Bunun nedeni başarısızlığınızı bana söylemek korkusu, beni üzmek kuşkusuydu. Sonra benim neredeyse güleceğimi görünce siz de rahatladınız. Üzülmeyin, cesaretinizi kaybetmeyin. Kendinize hakim olun Makar Alekseyeviç. Bunu sizden çok rica eder, yalvarırım. Göreceksiniz her şey yoluna girecek, her şey iyiye gidecek. Hep böyle başkalarının keder ve üzüntülerini kendinize dert ederseniz acıdan kurtulamazsınız aziz dostum. Yalvarırım benim için fazla üzülmeyin. Şimdilik Allah'a ısmarladık. V.D. 5 Ağustos. Canım Varenka, peki meleğim peki. Siz para bulamadığım için üzülmediyseniz sorun yok. Sizin hesabınıza ben de rahatladım, memnun oldum. Hatta şu zavallı yaşlı adamı bırakıp gitmediğiniz için sevinçli gibiyim. Açık söyleyeyim, mektubunuzda çok güzel bir ifadeyle yazdığınız, duygularımı takdir edişinize dair bölümleri okuyunca kalbim sevinçle doldu. Bunu gururumdan söylemiyorum. Benim için meraklandığınıza göre beni sevdiğinizi anlamanın sevinci içindeyim. Neyse, şimdi kalbimden söz açmanın sırası değil. Yerinde dursun kalbim. Bana tabansız olmamamı öneriyorsunuz anacığım. Evet, tabansızlığımdan ben de şikayetçiyim. Bununla birlikte siz söyleyin iki gözüm. Yarın büroya hangi ayakkabıyla gidebilirim? Yalnızca bu düşünce insanı mahvetmeye yeter. Yalnız hemen söyleyeyim ki, üzüntüm, ıstırabım canımın tatlı olmasından gelmiyor. Ben kendi hesabıma kara kış soğuklarında bile paltosuz, ayakkabısız gezerim. Her şeye katlanır sesimi çıkarmam. Alt tarafı basit bir insancığım. Fakat başkaları ne der? Düşmanlarım, kötü diller, kış ortasında beni paltosuz görünce neler neler söylemezler. Zaten paltoyu, hatta ayakkabıyı da kendimizden çok başkaları için giyeriz. İşte anacığım, ayakkabıya gereksinim duymam, sırf şeref ve onurumu korumak içindir. Ayağındaki ayakkabı delikse şerefinden, onurundan olmuşsun demektir. Buna inanın anacığım. Benim gibi dünyayı, insanları bilen yaşlı adamın yıllar boyunca kazanılmış deneyimine inanın. Kağıt karalayıcılarla yazar bozuntularını değil beni dinleyin. Anacığım, size bugün olan biteni ayrıntılarıyla anlatmadım. Oysa bugün bir sabah içinde bir yılda çekmediğim acıyı tattım. Bakın nasıl oldu. Hem adamı evde bulmak hem de işe zamanında yetişebilmek için erkenden sokağa fırladım. Yağmur yağıyordu. Ortalık vıcık vıcıktı. Paltoma sarındım. Yürürken bir yandan da "Allah'ım sen günahlarımı bağışla, dileğimi yerine getir" diye dua ediyordum. XN Kilisesi'nin önünden geçerken istavroz çıkardım, tövbe istiğfar ettim. Sonra Tanrı ile pazarlığa girişmemin günah olduğunu düşündüm. Gözümün doğrultusunda gidiyordum. Sokaklar tenhaydı. Karşılaştığım insanların hepsinin bir iş peşinden koştuğu belli oluyordu. Hoş, bunda şaşılacak bir taraf yoktu. O saatte, özellikle o hava koşullarında millet gezmeye çıkacak değildi ya. Üstü başı çamur içinde bir işçi grubu çarparak geçti. İçime bir ürkeklik geldi, korkmaya başladım. Doğrusu para sorununu hiç aklıma getirmek istemiyordum. Tam Voskerenski köprüsünde ayakkabımın tekinin tabanı ayrılmaz mı? Neye basarak gittiğimi bilmiyorum. O sırada bizim yazıcılardan Yermolayev ile karşılaştım. Vaziyet aldı, beni durduğu yerden gözleriyle uğurladı. Vodka parası ister gibi bir hali vardı. Kendi kendime, "Abe birader," dedim, "vodkanın sırası mı şimdi?" Fena halde yorulmuştum. Biraz durup dinlendim, sonra yine yola devam ettim. Mahsus etrafa bakınıyordum. Zihnimi başka bir düşünceyle oyalamak, biraz cesaret toplamak istiyordum. Ama nerede, bir şey düşünemiyordum. Üstelik üstüm başım çamurlanmıştı, utanılacak haldeydim. Sonunda uzaktan sarı boyalı ahşap bir ev gördüm. Çatı katında bir cihannuma vardı. "Tamam," dedim. "Emelyan İvanoviç'in, Markov'un evi dediği ev bu olmalı. Markov faizle para veren adam anacım." O anda şaşkınlığım son haddini buldu. Evin Markov'a ait olduğunu bildiğim halde yoldan geçen bekçiye "Bu ev kimin kardeşim?" diye sormaktan kendimi alamadım. Bekçi de kaba herifin biri. Laf ağzından dirhem dirhem çıkıyor. İstemeye istemeye birisine kızgınlığı varmış gibi konuşarak "Kimin olacak Markov'un?" dedi. Zaten bekçilerin hepsi böyle duygusuz adamlar oluyor. Gerçi bekçiden bana ne, ama üzerimde kötü bir etki bıraktı. Evin önünde tam 3 kere aşağı yukarı gidip geldim. Dolaştıkça içime sıkıntı basıyor, vermez, dünyada vermez diye düşünüyordum. Tanımadığı bir adamım, işim nazik, kendim de gösterişsizim. Sonra, ileride başvurmadım diye pişman olmaktansa bir kez deneyeyim dedim. Yiyecek değil ya, kısmetse olur. Avlu kapısını usulcacık açtım. Bu kez başka bir bela çıktı. Arkama pis, mendebur bir sokak köpeği takıldı. Gücü yettiğince havlıyordu. Böyle münasebetsiz küçük olaylar insanı daima çileden çıkarır anacığım. Ürkersin, önceden verdiğin bütün kararlar o anda yok olur. Eve yarı ölü yarı diri bir halde girdim. Girerken karanlıkta fark edemediğim eşiğin önünde bir kadına çarptım. Kadın yeni sağdığı sütü kovadan güğümlere dolduruyordu. Bütün sütü döktü. Aptal karı, "Nereye be adam, nereye, ne işin var burada?" diye avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Bütün cinlerim başıma toplandı.